Çınaraltı.
Efendim sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Evet, bizler bir haftalık bir aradan sonra yepyeni bir programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün artık adı olmayan bir insan düşünmek imkansız. Her insanın kadın olsun erkek olsun öyle veya böyle bir adı var. Adının yanında da bir soyadı var. Ancak vaktiyle öyle milletler, öyle kavimler vardı ki öyle herkesin ismi olmazdı. İsim olmak bir insanın şerefi demekti. Bir insan kendisine isim verilecek bir şeref kazanmadan isme sahip olamazdı. İşte Kızılderililerde, işte Çerkezlerde belli bir kahramanlık, belli bir varlık göstermeden o kimsenin isme kavuşması mümkün değildi. Ancak bir faydalı iş yapacak toplum düzeninde, ondan sonra otururlar, ona bir isim verirler. O zamana kadar isimsiz çağırırlardı. Ancak tabii şimdi artık böyle bir adet kalmadı. Herkes doğar doğmaz bir isme kavuşuyor. Kızılderililerde de artık böyle bir adet kalktı. Onlar da şimdi doğar doğmaz isim veriyorlar. Evet, ismin yanında bir de soyadı var sevgili dinleyiciler. Türkiye'de her vatandaşın bir isim ve bir soyadı taşıması kanuni mecburiyet. Başka milletlerde böyle bir kanuni mecburiyet yok. 1935 yılında 2005-34 yılında kabul edilmiş bir kanun var. Soyadı kanunu. 2525 sayılı. O diyor ki her Türk öz adından başka soyadı da taşımaya mecburdur diyorum. Birinci maddesi böyle. Evet. Gençler pek bilmezler ama 1934 yılına kadar Türkiye'de soyadı kullanma alışkanlığı ve mecburiyeti yoktu. 1926 yılında Medeni Kanun kabul edildiğinde soyadı kullanma zorunlu sayıldı ama kullanılmaması durumunda ne olacak belirtilmemişti. Yani adıyla beraber soyadı da olan bir kişinin bu durumu kimliğine ve soy kütüğüne işlenirdi. Ancak 1934'ten sonra her ailenin bir soyadı olması mecburiyeti getirildi. Evet, sözlük olarak lügat manası isim bir kişiyi öbürlerinden ayıran, efendim onu belirten, ona mahsus olan bir kelime. Buna öz ad da deniyor. Aile tarafından veriliyor ve aynı soydan gelenleri birbirinden ayırt etmeye yarıyor. Soyadı ise kuşaktan kuşağa devam eden bir aile ismi. Kanunlarımıza göre anası babası belirlenemeyen bir çocuğa nüfus kütüğünün yazılacağı yerin en büyük mülki amiri isim ve soyadı veriyor. Vali ise vali, kaymakam ise kaymakam. Babası belirlenemeyen, babası olmayan bir çocuğa ise annesi isim takıyor. Annesinin soyadı da çocuğun soyadı oluyor. Vaktiyle sevgili dinleyiciler, bizde soyadı kullanma mecburiyeti yoktu. Ancak soyadı hiç mi yoktu? Vardı tabii ki. İnsanları bilhassa belli yerlerde birbirinden ayırmak için bir takım ünvanlar kullanılırdı. Her ailenin bir lakabı vardı. Bu lakaplar umumiyetle o ailenin bilinen en eski ferdiyle veya ailenin ortak hususiyetiyle veya buna benzer başka bir hususiyetle tespit edilirdi. Mesela keçe imalatı ile uğraşan aileye mutaflar veya keçeciler denirdi. Kahveciler, efendim leblebiciler, demirciler gibi. Veya Kara Ali oğulları, Kör Hüseyin oğulları gibi. Bulundukları yerle ilgili İstanbullular, Erzurumlular, Rizeli oğulları gibi böyle bir takım isimler de var. Bulundukları köyün ismiyle anılan aileler de vardı. Yani vaktiyle her ailenin bir aile ismi vardı. Böylece Ahmet, hangi Ahmet? Filancalı Ahmet. Filancalı Ahmet ama o bölgedeki hangi aileden? Filanca oğullarından, filanca gillerden. Böyle ayırt etmek mümkündü. Eğer o ailede o isimden farklı kimseler varsa bu sefer vücut özellikleriyle ayırt edilirdi. Vaktiyle bizim memlekette bir pancar parası gelmiş. Demişler ki orada aynı ismi taşıyan 3-4 kişi var. Onun için biz demişler babasının adını da yazalım. Halbuki aynı baba ismi olan 3 kişi var. Yani ama kasabada tabii onların birisi Hacı Osman, birisi Sarı Osman, birisi Kel Osman, efendim birisi Deli Osman diye anılıyor ve onların çocuğu diye söylendi mi biliniyor. Fakat tabii pancar parası tespit eden ofis memuru bunu bilmediği için bilecenlik yapmış, güya babasının ismini yazmakla bu karışıklığın önüne geçeceğini zannetmiş ama olmadı tabii. Bir de böyle vücut özellikleri var. Yani hasırcı gillerin Ahmet. Hangi Ahmet? Kör Ahmet. Hangi Ahmet? Topal Ahmet. Hangi Ahmet? Sarı Ahmet. Bir de böyle insanların onu ayırt eden lakapları var. Resmi yerlerde, askeriyede ve okullarda özellikle insanları, benzer isimde olanları birbirinden ayırmak için aile isimleri kullanılmazdı sevgili dinleyiciler. Geldikleri şehir kullanılırdı. Mesela Ekrem Rize, Haşim Konya, Şevket Galata, Reşit Gümülcine gibi. Veya baba adıyla kullanılırdı. Ahmetoğlu Mehmet, Velioğlu Ali gibi. Veya hiç bu kadar uzatılmaz. Adı önce mesela adı Ali, babasının adı Ahmet, Ali Ahmet diye kullanılırdı. Nitekim eskiden bilhassa yazarlar, mütefekkirler hep baba adını da yanına almıştır. Mesela Nami Bey'in oğulları Osmanlı ve Ömer. Ömer Nami, Osman Nami. Sanki Nami bir soyadıymış gibi. Böyle bir adet de var. Başka tabii adetler de var insanları birbirinden ayırt edecek. Fakat en çok kullanılanlar bu. Yani memleket isminin ve baba adını kullanılması. Devlet dairelerinde ise sevgili dinleyiciler aynı o isimde olanları. Mesela Mehmet ismini düşünün. Türkiye'de en çok kullanılan isim belki de Mehmet'tir. Bu Mehmet ismini birbirine ayırmak için zaten Muhammed ismi dünyada en çok kullanılan isim. Mehmet de malum Mehmet'in, Muhammed'in Türkçeleştirilmiş saygı ile kullanılan bir hali. Hangi Mehmet? İşte eskiden devlet dairelerinde de herkesin bir mahlası olurdu sevgili dinleyiciler. Mesela Ahmet adı şeyde Cevdet ismi takılmış olmuş. Ahmet Cevdet Paşa. Meşhur Mithat Paşa'nın ismi de mesela Ahmet'tir. Ona da Mithat eklenmiş. Yani mahlas bazen çok daha önemli oluyor o kişiyi ayırt etmek bakımından.
öttür verdim, tut benim sözüm, severim demeye tutmadı yüzüm. Ah efendim benim, ay ki gözüm, benim gözüm nuru, gönlüm sürü.
Sevgili dinleyiciler, bilhassa Türklerde tarih boyunca pek çok millette olduğu gibi çeşitli kültür etkileri isimler üzerinde amil olmuş. Mesela Orta Asya'daki ilk Türk kavimleri başlangıçta Öztürkçe adlarla çocuklarını çağırmışlar. Ama bir müddet sonra Çin kültürü hakim olunca Çince adlar Türk çocuklarına konulur olmuş. Orta Asya'dan batıya doğru göçerken Türk çocuklarından birçoğunun adı Fars kültüründen etkilenmiş. Artık İran'a yayılmış çünkü. Bir kısmı Kuzey Avrupa'ya akmışlar, Slav kültüründen etkilenmiş. Avrupa işlerine sokulanların adları Cermen kültüründen, Hindistan'a inenlerin Hint kültüründen etkilenmiş. Türkler geniş kitleler halinde İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türk adları büyük çoğunluğu bırakmışlar. Artık eski Arap İslam isimleri Türk kültürüne yayılmış ve Türk çocuklarına isim olmuş büyük çoğunlukla. Elbette ki din kültürün en önemli parçası ve isimleri mühim ölçüde etkiliyor. Bütün milletlerde böyle. Almanlarda da, Fransızlarda da artık eski Frank ve Cermen isimleri az kullanılıyor. Hristiyan azizlerin isimleri yaygınlaşıyor. Veya peygamber isimleri, İbrani peygamberin isimleri yaygınlaşıyor. Evet, Türkler dünyada hemen hemen her dine mensup Türk olmuş tarih boyunca. Çoğunlukla tek tanrılı dine mensup olmuşlar. Ve İslamiyet'i daha sonra benimsemişler ve hemen hemen birkaç küçük grup dışında Türklerin tamamına yakını tabii ki Müslümanlar. Ve tabii ki bu mensup oldukları dinlerde çocuklara konulan isimleri yakından etkilemiş. Hatta sadece bulundukları dinler değil, o dine mensup oldukları mezhepler dahi bunu etkilemiş. Mesela Şii mezhebine mensup olan Türkler arasında pek öyle Ebu Bekir, Bekir, Osman, Ömer gibi isimlere, Muaviye gibi isimlere pek rastlanmıyor. Ama buna mukabil Ehl-i Beyt isimlerine, Ali, Hasan, Hüseyin, Cafer gibi Ehl-i Beyt isimlerine bol miktarda rastlanmaktadır. Adlar bir modadır sevgili dinleyiciler. Mesela bu asrın başlarında dinli isimler modaydı. Nizamettin, Celaleddin, Şemseddin gibi. İşte şehzadelerin isimlerine bakın. Hemen hepsi sonu dinle biten terkiplerdi. 20'li yıllarda Sadun, Haldun gibi o zamana kadar fazla rastlanmamış eski isimler moda oldu sevgili dinleyiciler. Bir ara Haluk, bir ara Murat, bir ara Hakan, bir ara Levent, bir ara Bülent. Bunlar çok yaygın isimlerdi. Hatta yıldan yıla bu isimler yaygınlaşırdı. Her doğan çocuğa bu isimler verilirdi. Günümüzde de mesela belli isimler var. İşte Merve gibi. Bunlar moda oldu. Tuğba gibi. Çok yaygın isimler. Hatta çocuğun doğum tarihinden ismini veya isminden doğum tarihini neredeyse tayin etmek mümkün hale geldi. Ancak kültürün yanı sıra modanın da etkisi isim koymada gerçekten gözden kaçırılmayacak hadiseler. Thank you. Evet, o ismin konulduğu zamanki hadiseler de insanların çocuğuna verdiği isimlerde önemli bir faktör oluyor. Mesela Erzincan depreminden sonra pek çok ana baba doğan çocuğuna deprem ismini vermişlerdi o zaman. Veya bir afet üzerine doğanlar afet, tufan gibi isimler koyarlardı. Tabiat hadiseleri gerçekten isim konmasını da etkiliyor. Veya işte doğdukları günün, yılın önemli olaylarından isimler konuluyor. Vaktiyle mesela Türklerde yağ bastı ismi çok kullanılırdı. Bu yağ bizim yediğimiz yağ değil. Yağ düşman demektir. Düşman bastı. Yani bir düşman baskınından sonra çocuk doğmuşsa yağ bastı demişler. İşte göç esnasında doğmuşsa hicret demişler. Mesela hicret ismini duyduğunuz zaman anlayın ki 1916. Çünkü malum doğuda hadise 1916'da oldu. Ama bu şahıs Batılı Rumeli ise o zaman tabi değişir. Yani hicret 1913'te de var, 1924'te de var. Artık onu konuşulan kimsenin yaşına göre az çok tayin etmek lazım, bulunduğu bölgeye göre. Mesela Sulhi ismi eğer yaşlı birisi ise 1918 doğumludur, genç birisi ise 1945 doğumludur. Çünkü dünya çapındaki iki barış bu 1918 ve 1945 tarihlerinde imzalanmıştı. Bu gibi hadiseler gerçekten işte deprem gibi, afet gibi, tufan gibi isimler gibi zamanın önemli hadiseleri de insanları etkiliyor. Harp, cihat gibi mesela isimler var. 1914'te doğan pek çok çocuğa o zaman yaygın olmamasına rağmen cihat gibi isimler koymuşlar. Zamanın hadiselerini hatırlatıyor tabii bunlar. Bir de tabii çocuğu yaşamayan ailelerin çocuklarına koyduğu isimler var. Güya ölüm meleğini aldatmak için son doğan çocuğa Yaşar, efendim Dursun, Ölmez Bey gibi isimler vermesi yaygın bir gelenek Türklerde. Eski Türklerde çocukları çok ölen aileler son çocuğa İtalmaz gibi kötü sayılabilecek adlar takardı. Ki o ki ölüm meleği ciddiye almasın, it bile almaz, bunun canını almasın gibi. Yine buna benzer endişelerle çocuklarını evliyalara, yatırlara adayanlar vardı. Ve bu doğan çocuğa kızsa satı, erkekse satılmış ismi verirlerdi. Neden? O yatıra satılmış. Artık yatırın manevi koruyuculuğu altında. Veya o ziyaret ettikleri yatırın ismi. Mesela Başmakçı'da erkeklerin neredeyse yarıdan fazlasının ismi Abdurrahman, geri kalan yarısı da Hasan Basri'dir. Orada Abdurrahman isminde bir yatır var. Eğer o yatıra giden çocuğu yaşamayan kadın oğul olursa Abdurrahman, kız olursa Sultan ismini koyuyor. Gidin bakın, bugün Başmakçı'da hakikaten Abdurrahman ve Sultan ismi son derece yaygındır. Başmakçı'ya yakın bir kaza Emirdağ var mesela. Orada da Abdülkadir ve Ayşe Dudu isimleri çok yaygındır. Abdülkadir Geylani'nin torunlarından aynı ismi taşıyan bir zat orada yatırı var. Çocuğu yaşamayan kadınlar veya çocuğu olmayan kadınlar buraya giderek çocuğunu satarlar, tabir öyle. Ve çocuk dünyaya geldiği zaman o yatırdaki zatın ismini koyarlar. Abdülkadir veya Ceylan. Kız olursa da Ayşe Dudu. Bu da tarihten sonra artık o çocuğun o yatırda bulunan mübarek zatın manevi koruyuculuğu altına girdiğine inanılır. Ve gerçekten de büyük ölçüde bu çocuklar yaşar sevgili dinleyiciler. Yani tecrübe edilmiş bir hadise. O da tabii bulunulan şehirdeki yatır. Mesela Ahmet Turan ismini duyduğunuz zaman anlayın ki o adam Sivaslıdır. Şehmuz ismini duyduğunuz zaman anlayın ki o adam Mardinlidir. Ukkaşe ismini duyduğunuz zaman o adam ya Adanalı ya Maraşlıdır. Sayit Vakkas ismini duyduysanız o adam muhakkak Maraş'ın pazarcık kazasındandır. Nereden anlıyorsunuz bunu? Çünkü oralarda halkın çok itibar ettiği bu isimde yatırlar var. Ve çocuk için bu yatırlara bağlanır ve o yatırda yatan zatın ismini koyarlar. Ve gerçekten de çocuk yaşar ve o mübarek zatın ismiyle ömrünü devam ettirir. Bir de tabii çok üst üste kızı olmuşsa kadıncağızın, ondan en son doğan kız çocuğuna döne veya döndü ismini koyarlar ki ondan sonra artık erkek olsun diye. Yine üst üste çok çocuğu olmuş da artık çocuğu olmasın istiyorsa yeter veya erkekse imdat gibi isimler takmak Anadolu'da çok yaygın bir tutumdur. Veya durmuş ismini takmak. Bu durmuş iki manaya da gelir. Hem ölmesin dursun, hem de artık daha doğmasın manasına gelir. Bu da doğum kontrolünün bir başka yoludur sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, isimlerde gerçekten zamanın hadiseleri ve modaların tesiri var. Bazen de çocuklara doğdukları yere göre isimler verilir sevgili dinleyiciler. Mesela Altay, Ural Bey, İdil Bey gibi. Günümüzde de mesela Doğu ismi var, Güney ismi var mesela, Kuzey ismi var. Aynı zamanda insanların memleket hasretini gidermesi için memleketiyle ilgili isimler koydukları da vaki. Memleketinin bir deresi, bir çayı, bir dağının ismini, özellikle dağ isimleri, Ilgaz gibi isimler konuyor. Yine çocuklara mesela Garbi isminde bir tanıdığımız vardı, rahmetli oldu. Memleketlerinden kalkıp batıya doğru yolculuk yaparken batıda doğduğu için kendisinden Garbi ismi verilmişti. Eskiden mesela Magribi diye isimler de var. Bunlar da tabii konudan isimleri etkiliyor. Bir de tabii roman kahramanlarının isimlerde etkisi var sevgili dinleyiciler. Çocuklara hatta büyüklere bazen isim oluyor. Mesela meşhur Şevket Süreyya Aydemir vardı. Bunun soyadının Aydemir soyadı 1917 yılında Müfit Efeli Hanım'ın Aydemir isimli bir romanı vardı. O romanından almış kendisine soyadı olarak. Yine mesela Reşat Nuri Güntekin'in meşhur Çalı Kuşu romanı o kadar yaygınlaşmıştı ki ülkemizde Feride hatta Müjgan isminin yayılmasında önemli bir yeri var. Yine Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanındaki Bihter ismi bir zaman çok yayılmıştı. Refik Halit Karay'ın meşhur Nilgün ismi. Nilgün ismi romanı çıktı 50'li yıllarda. 50'li yıllarda doğan çocukların pek çoğunun ismi bakıyor o zaman Nilgün'dü. Nilgün hem ahenkli bir isim hem de o zamana kadar fazla rastlanmayan bir isim olduğu için çok tutulmuştu. Günümüzde de böyledir. Romanlar, filmler, film kahramanları. Hatta bakıyorsunuz ecnebi Amerikan filmlerindeki isimleri bile neredeyse çocuklarına işte Jessica, Melissa, Jonathan gibi koymaya kalkanlar oluyor. Demek ki vaktiyle romanlar, piyesler, günümüzde de filmler çocuk isimlerini etkiliyor. Sevgili dinleyiciler, çeşitli araştırmacıların yaptığı çalışmalara göre halen ülkemizde 20 bin kadar isim var. Erkek ve kadın adı var. Bunların içinde Öztürkçe olanların sayısı 1-2 bini geçmiyor. Bu Öztürkçe isimler daha ziyade Cumhuriyet'ten sonra Türkçülük akımı, daha doğrusu 2. Meşrutiyet'ten sonra Türkçülük akımının yayılmasıyla çıkmış. İşte meşhur Ziya Gökalbin, Gökalbi buradan gelmedir. Hep o eski Türklere ait isimler, Oğuzlar, Atillalar alınmış. Bunun tesiri var tabii. Hatta teyzem anlatmıştı. Teyzem Cumhuriyet'ten sonra açılan millet mekteplerine devam etmiş daha önce yeni yazıyı öğrenmek için. Orada onların isimlerini değiştirmişler. Teyzemin Fatıma olan ismini Seyhan olarak değiştirmişler. Mesela Saffet isminde bir başka teyzemizin ismini de Kösem olarak değiştirmişler. Yine o zamanki devlet memurları ve bilhassa öğretmenler yeni bir misyonun adamı olarak isimlerini değiştirmişler. Mesela bizim bir Şahin eniştemiz vardı. Onun esas ismi Mehmet idi. Yine Orhan isminde bir eniştemiz vardı. O da öğretmendi. Onun esas ismi Battal idi. Yine böyle eski isimleri olanlar, bunların hepsi yeni Şahin, Doğan, Orhan gibi eski Türklere ait isimlerle değiştirdiler. Zamanın modasına, geleneğine uygun olarak. Evet, Türkçe adlar arasında çok ilginç olanlar var. Gerçekten eski bir Türk büyüğünü, eski bir hadiseyi sembolize edenler var. Hiç manası olmayanlar da var. Birkaç anlama gelenler de var. Hayvan ismi olan var, çiçek ismi olan var, böcek ismi olan var. Toplumsal isim hadiselere dayananlar var. Tabiat kaynaklı olanlar var. Uydurulanlar var, üretilenler var. Atilla İlhan'ın bir hatırasını okumuştum da bir eve misafir gitmişler. Çocuğun adını sormuş, çocuğun adı Haysev'miş. Atilla İlhan da meraklı böyle şeylere dönmüş, bütün kaynaklara bakmış, lügatlara bakmış. Haysev isminin manasını aramış, bulamamış. Sonra beraber gittikleri o ailenin daha yakın bir dostu olan arkadaşına sormuş. Ya demiş, ben bu Haysev isminin manasını çok aradım da bulamadım. Nedir adı? Ya demiş, bu bana sorsaydın ya demiş. Babaların adı Haydar, annelerinin adı Sevim. İkisi birleştiği zaman Haysev oluyor demiş. Yani muhtemelen öyle. Geçenlerde de bir televizyon kanalında Tursem ismine rastladım. Birisi bana sordu Tursem isminin manası ne? Valla mana aramaya gerek yok. Muhtemelen babasının adı Turgut, annesinin adı Sema. İkisini birleştirdikleri zaman Tursem olmuştur dedim. Tabii olabilir, bir başka manası da olabilir ama böyle üretilen, anne baba ismiyle üretilen isimler de var tabii. Bir de sosyetenin ürettiği isimler var. Mesela Memoş gibi, Meloş gibi, Diloş gibi güya isimleri kibarlaştıran, samimileştirenler vardır. Bir de daha ziyade doğuda mesela Hasan yerine Haso, Hüseyin yerine Hüso, Mehmet yerine Memo derler. O taraflarda artık bir nida şeklinde kullanılır. Bir rivayete göre bu benim Hasan'ım, benim Hüseyin'im, benim Mehmet'im manasına, yani bir samimiyet, bir sevgi işaretidir deniyor. O da burada ki bir adet, bunu da gözden kaçırmamak lazım isim ad geleneğinde. Evet, özenilen, beğenilen insanların isimleri zaman geçse, çok eskimiş olsa bile bazı isimlerin kullanılmasını sebebiyet veriyor. İşte biraz evvel söylediğim gibi 1908 meşrutiyetinden sonra Türkçülük akımıyla eski Türk büyüklerin isimleri, Alparslanlar, Kağanlar, Hakanlar, Bilgeler, efendim Toktamışlar, Oğuzlar yayıldı, gündeme geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yine eski Türk isimlerine bir dönüş başladı. Ülkemizde sol geleneğin yerleşmesiyle, sol ideolojinin yerleşmesiyle bunu çağrıştıran isimler, savaş gibi, barış gibi, efendim devrim gibi, mesela 27 Mayıs devriminden sonra doğanlara erkekse devrim veya kızsa hürriyet ismini verenler olmuştur. Özlem gibi, özgür gibi, eylem gibi isimler yaygınlaşmış. Kurtuluş Savaşı sıralarında pek çok kimse mesela çocuklarına Mustafa Kemal ismi vermiş. Yine bir zamanlar böyle hürriyete meraklı olanlar çocuklarına Namık Kemal ismini çok verirlerdi. Mesela Yahya Kemal yine çocuklar arasında çok yaygın bir isimdir, meşhur şair. Çok partili hayata geçtikten sonra bazı parti liderlerin isimleri Anadolu'da geniş ölçüde yayıldı. Menderes, Bayar, Adnan, Celal, İsmet, hatta yakın zamanda Bülent, Rahşan gibi isimler halk arasında çok yayıldı. Turgut keza öyle çok yayıldı. Ama Süleyman ismi biraz eski olduğu için pek Süleyman ismi aynı şey söylenemez zannediyorum. Süleyman ismi, ama bu biraz daha modern şeyler çağrıştıran isimler halk arasında çok yaygınlaştı. Bu eskiden de öyleydi. Zamanın padişahının veya şehzadesinin ismini koymak adetti. Annemin bir amcası vardı mesela, ismi Yusuf İzzettin'di. Herkes merak ederdi. Niye Yusuf İzzettin koymuşlar diye, ailede çünkü böyle bir isim yok. Ben dedim, muhtemelen dedim, Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin ismine hürmeten, hakikaten doğru söylüyor dedi çocuk. Babam dedi, onun ismine izafeten koymuş zamanın şehzadesi. Yine Aziz, Mecit, Hamit gibi isimler son zamanlarda çok yaygındı, zamanın padişahının ismi olduğu için. Demek ki devlet büyüklerinin isimlerini koymak da çok yaygın, eski bir gelenek. Evet, ad takmada bazen ölçü kaçıyor sevgili dinleyiciler. Mesela küçücük bir kız çocuğuna Gonca ismi konuyor, Çiçek ismi konuyor, Filiz, Fidan deniyor. Ama bu çocuk yarın bir gün büyüyüp de yaşlandığı zaman ne olacak diye hiç kimse düşünmüyor. 80 yaşında bir Gonca veya 100 kiloluk bir Filiz'in nasıl olacağı pek düşünülmüyor. Yine mesela Güçlü adını verdikleri veya Yiğit adını verdikleri bir erkek çocuğu sonunda marazlı, pısırık, zayıf bir delikanlı olunca alay konusu oluyor tabii. Arslan, Kaplan, Pars, Maral, efendim Doğan, Kartal, Şahin gibi hayvan isimleri konuyor. Ama hiç kimse çocuğuna eşek ismi, öküz ismi takmak gelmiyor tabii. Gül ismi mesela, Yasemin ismi, Nilüfer ismi çok yaygın. Demet, efendim Buket, Pelin gibi isimler çok yaygınlaşıyor ama hiç kimse tabii çocuğuna kaynana dili veya deve dikeni koymuyor tabii. Bunlarda da gene bir letafet, bir yumuşaklık aranıyor. Evet, devir ilerledikçe o devirle ilgili modalar isimleri etkiliyor dedik. Mesela şimdi bazı teknik ilerlemeler efendim oldu. uzay ismi mesela, uydu ismini çocuklara koyanlar var. Şimdi bilgisayar yaygınlaştı. Belki bilgisayar isimli network, chat gibi biz belki isimler de yavaş yavaş yaygınlaşır. Kim bilir? Yani hakikaten insanın bir takım psikolojik özellikleri yanında, din, kültür gibi özellikleri yanında içinde bulunduğu zaman, zemin, o zaman geçen hadiseler ve bilhassa moda, özellikle moda isimleri gerçekten çok yakından etkiliyor. Çeşitli çevrelerde bakıyorsunuz birbirine benzer isimler moda oluyor. O devrede doğan çocuklara 2-3 isimden birini söylediğiniz zaman muhakkak o çocuğun ismini buluyorsunuz. Evet, Hazreti İsa'dan 200 sene kadar öncesine kadar hüküm sürmüş olan Hun devletinde bildiğimiz meşhur hükümdarlar var. Teoman ve Mete. Mete tabi Fransızca söyleniş, onun doğru ismi Motun'dur. Vaka Çinlilerden biz öğreniyoruz. Çinliler bunu Mao Tun diye veriyor. İsimler hep Çince geçiyor. Halbuki bunların isimleri Çince değil. Lao Shang, Kiyo gibi. Çin kaynakları böyle veriyor. Kendi söylenişlerine göre veriyor. İsimleri tabii ki başka. Mete'nin isminin Motun olduğu, bunun da Bahadır'dan bozulduğunu bazı kaynaklar iddia etmektedir. Bu Çince isimler elbette ki o Hun hükümdarının gerçek ismi değildi. Göktürklerde ki isimleri daha iyi yakından biliyoruz. Bumin, İstemi gibi isimler, Bilge gibi isimler günümüzde de moda oldu sevgili dinleyiciler. Bu Göktürklerin hatırasını yaşatmak üzere günümüzde bu isimleri koyanlar var. Yine Karahanlıların meşhur hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğrahan'ın ismi, özellikle Saltuk ve Buğra isimleri yine günümüzde hala kullanılan ve Karahanlıları hatırlatan isimler. Etkisi altında kalınan kültürlere göre isim değişiminin bir başka misali de Selçuklular sevgili dinleyiciler. Mesela Selçuk Devleti'nin kuran Selçuk Bey, Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, bunlar hep Tapar Bey, Sancar Bey, hep eski isimler. Ancak bunların her birinin yanında bir de Müslüman ismi var. Muhammed Alparslan efendim gibi, Davut Çağrı, Celaleddin Melikşah, Muhammed Sancar gibi isimleri de var. Ancak Anadolu Selçuklularında isimler biraz daha değişime uğramış. Bol kılıç aslanlar var malum. Onun arkasından Keykubatlar, Keyhüsrevler, Keykavuslar var. İşte İran tesiri, bunlar eski İran hükümdarlarıdır. Keykubat, Keyhüsrev, Keykavus bu isimler. Ama bunların başında yine başka isim var. İzzettin Keykavus, Gıyasettin Keyhüsrev, Alaaddin Keykubat gibi. İlhanlılarda yine Arap Fars kültürünün etkisi var. Hüdabende gibi, Ebu Said Bahadır gibi, ama mesela Olcayto gibi, eski İran Gazan gibi eski Moğol isimleri de devam ediyor. Hindistan'da yaşayan Akunlar Toraman gibi, Mihrakula gibi Hint tesirinde isimler kullanmışlar. Yine Kuşanlarda Kanişka, Vasişka, Vasudava gibi Islav tesirli isimler var. Gaznelilerin isimleri mesela Aktigin, Bilgetigin, Piritekin, Sebüktigin, onlar da bir ara bizde de moda olmuştu. İsimler artık ondan sonra Türk Müslüman, Türk hanedanlarında isimler artık Mahmut gibi, Muhammed gibi, Abdülreşit gibi Arap İslam isimleri yaygınlaşıyor. Mesela Ferruhzat, Şirzat, Behramşah, Hüsrevşah, Hüsrev Melik gibi isimler artık onlarda da İran kültürünün tesiri. Hun Türklerinde, Avrupa Hun Türklerinde daha enteresan isimler var. Balemir, Karaton, Muncuk, Oktar, Uruga, Attila gibi. Bunlar eski Türk isimlerini muhafaza etmişler. Avarlarda mesela enteresan isimler var. Moğol menşeli olmakla beraber sonradan Türkleşmiş. Bayan mesela, Tudun, Zodan. Ondan sonra bunlar Hazar Türkleri var. Hazar Türkleri malum Musevi dinini kabul etmişlerdi. Onlar artık Menahem gibi, Benyamin gibi, İshak gibi İsrailoğulları peygamberlerinin isimlerini almışlardı. Osmanlı Hanedanı'nda da diğer Anadolu beyliklerinde olduğu gibi hem Öztürkçe isimler hem de İslami isimler var. Mesela imparatorluğun kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey mesela. Cem mesela bir İran ismi. Değişik gerçekten. Selçuk ismi var mesela. Hanedan üyeli. Ama mesela Bayezid ismi. Bayezid Ebu Yezid'den bozmadır. Ebu Yezid Bistami'yi hatırlatan bir isimdir. Ancak dilimize Bayezid, o da bozulmuş, Beyazıt olmuş, bu şekilde yerleşmiş. Osmanlı padişahların isimleri hep aynıdır. Osman, Orhan, Murat, Bayezid, Selim, Süleyman, Ahmet, Mehmet, Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamid, bir de Vahidettin. Onun dışındakinin hepsi İşte Mehmet, Reşat Efendi padişah olmuş, Mehmet ismiyle padişah olmuş, 5. Mehmet Reşat olmuş. En çok kullanılan isim 6 tane ki o da Mehmet'tir. 6. Mehmet malum son padişah Vahidettin'in ismidir. Vahidettin diye padişah olmamış da eski gelenek. Fransızlarda da bu var, Almanlarda da bu var. Louis'ler var mesela. 18. Louis'ye kadar devam etti mesela. 10. Charles var mesela. Orada Charles veya Fransızca telaffuzuyla. Tabii bunlar da bir isim geleneği. Sevgili dinleyiciler, yaşarken hiçbir şey için geç değildir demişler. Yeni bir hamle yapmak, bir teşebbüste bulunmak, kendi kendini yenilemek için insan hayatında herhangi bir yaş sınırı var mı? Ya da kesin keş böyle bir sınır olmalı mı? Ancak tarihi hadiselere bakarsanız böyle olmadığını görüyorsunuz. Meşhur ressam Grandma Moses resme tam 100 yaşında başlamıştı sevgili dinleyiciler. Meşhur Bertrand Russell, mütefekkir, bütün dünyanın alakasını üzerine çeken o barışçı teşebbüslere giriştiğinde yaşı 94'tü. George Bernard Shaw meşhur piyes yazarı ününe ün katan oyunu Fart Fetched Fables'ı 93 yaşında yazmıştı. İrlanda devlet başkanı vardı. Bağımsız İrlanda'nın devlet başkanı Eamon de Valera 91 yaşındaydı başkan olduğunda sevgili dinleyiciler. Yine Adolf Zukor vardı. Bu yapımcıydı. Paramount Film Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı oldu bu daha sonra. 91 yaşındaydı başkan olduğunda. Meşhur Picasso 90 yaşında gravür yapmaya başladı. Yine meşhur Arthur Rubinstein vardır. Yahudi asıllı müzisyen, piyanist, New York'un Carnegie Hall konser salonunda konser verdiğinde 89 yaşındaydı. Çello çalan Pablo Casas da 88 yaşındaydı aynı yerde konser verdiği zaman. Meşhur Albert Schweitzer Afrika'daki hastanesine kavuştuğunda 90 yaşına girmişti sevgili dinleyiciler. Michelangelo da meşhur mimar ve heykeltıraş Santa Maria degli Angeli Kilisesi'nin planlarını çizmeye başladığında 88 yaşına yeni basmıştı. Meşhur Konrad Adenauer var, Alman politikacı. 88 yaşındayken Almanya Başbakanı olmuştu. Churchill ve Rus inkılabının önde gelen kişilerinden Alexander Kerensky kendi ülkelerinin siyasi tarihlerini 82 ve 83 yaşlarındayken yazmaya koyulmuşlardı. Yine meşhur Alman şair yazar Goethe, Johann Wolfgang von Goethe meşhur eseri, baş şaheseri Faust'u bitirdiğinde yaşı 81'di. Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu George Burns, The Sunshine Boys filmindeki rolü sebebiyle Oscar mükafatı kazandı, yaşı 80'di. Yine parfüm dünyasının önde gelen simalarından Coco Chanel, şirketinin başına tam yetkiyle ancak 85 yaşındayken gelebilmişti. Yine meşhur yazarlar Somerset Maugham ve Leo Tolstoy 82 yaşındayken bile hala çok önemli eserler yazmakta, edebiyatla ilgilerini devam ettirmekteydiler. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşmak üzere. Hoşça kalın ve TGRT FM'de kalın.
Çınaraltı.